Ayrım 24.
Aynı gece Timona Portella, Peru Genel Konsolosu Mariano Rubio, Güney Amerikalı uyuşturucu taciri Inzio Tulipa ve Sicilya'nın Corleone'si, mafya örgütü lideri Michael Graziella ile bir araya geldi. Buluşmanın yeri genel konsolosluk binası ve zamanı gece yarısı idi. Genel konsolos dışarıdan Amerika'ya gelen değerli konukları için kusursuz ev sahipliği yapmış, onları tiyatro, opera ve balelere götürmüş, sanat ve müzikte belli yerlere yükselmiş genç ve güzel kadınları bulup onlara sunmuştu. Tulipa ile Graziella bu gelişlerinde pek memnundular. Kendilerine çok daha az çekici gelen doğal ortamlarına geri dönmeyi hiç istemiyorlardı. Onları memnun etmek için hiçbir özveriden kaçınmayan etkili bir imparator sayesinde iki adam kendilerini krallar gibi hissediyorlardı. Bu gece genel konsolos ev sahibi olarak kendini bile aşmaya çalışmıştı. Büyük toplantı masasının üzerinde egzotik yemekler, az bilinen meyveler, çeşitli peynirler ve çikolatalar vardı. Herkesin yanına buz dolu kovanın içinde şampanya şişesi konulmuştu. Kocaman bir kaptaki kahve buharlar çıkararak kaynıyordu. Çeşitli marka puro ve sigaralar da masanın sağına soluna yerleştirilmişti. Genel konsolos Timona Portella'ya bakarak toplantıyı açtı. "Şimdi Sayın Portella, tüm randevularımızı iptal ettiren bu toplantı için hangi önemli nedeniniz vardı?" Adamın konuşmasındaki inceliğe karşın sesindeki küçümseme Portella'yı deli ediyordu. Ve Timona Portella, Ajan Çilke'nin iki yüzlülüğünü öğrendiklerinde bu adamların gözünde değerinin düşeceğini iyi biliyordu. Gene de onlara tüm öyküyü anlattı. Inzio Tulipa bir yandan kocaman bir çikolatayı kemirirken öte yandan eleştirir gibi konuştu. "Yani sen Astor'un yeğeni elindeyken erkek kardeşini kurtarmak için bize danışmadan o adamla anlaşma yaptığını söylüyorsun, öyle mi Portella?" Adam bu sözleri söylerken sesi tiksinir gibi çıkıyordu. "Kardeşim Bruno'nun ölmesine izin veremezdim," diyerek kendini savundu Portella. "Üstelik ben bu anlaşmayı yapmasaydım hepimiz Ajan Çilke'nin tuzağına düşecektik." Tulipa, "Doğru ama bu kararı sen tek başına veremezsin," dedi. "Evet," diyen Portella soru sormaya kalkıştı. "O zaman kim?" "Hepimiz, biz senin ortaklarınız," dedi Tulipa. Portella ona bakıp düşündü. Bu yağlı orospu çocuğunu öldürmemi ne engelliyor? Sonra havada uçuşan eli Panama şapkasını anımsadı. Genel konsolos onun aklından geçenleri okumuş gibi yatıştırıcı bir sesle araya girdi. "Biz hepimiz ayrı kültürlerden gelen ve farklı değer yargılarına sahip kişileriz. Ancak bir uzlaşmaya varmamız gerekir. Timona Portella Amerikalı ve duygusaldır." "Erkek kardeş de salağın biridir," dedi Tulipa. Genel konsolos havaya kaldırdığı parmağını Tulipa'ya doğru sallayarak uyardı. "Inzio, eğlenmek için sorun çıkarma. Hepimizin kendi kişisel sorunlarımıza değer verme hakkımız var." Michael Graziella eğlenir gibi hafifçe gülümseyerek konuştu. "Bu çok doğru. Söz gelişi sen Inzio, bize o gizli laboratuvarlarından, kendi silah ambarını kurmak istemenden ve o salakça hedeflerinden kesinlikle söz etmedin. Böyle bir tehdidi devletin hoşgörüyle karşılayacağını mı sanıyorsun? Şimdi bizi koruyan ve serpilmemizi sağlayan tüm yasaları değiştireceklerdir." Tulipa güldü. Bu toplantıdan büyük keyif alıyordu. "Ben bir yurtseverim. Güney Amerika'nın kendini İsrail, Hindistan ve Irak gibi ülkelere karşı koruyabilecek durumda olmasını isterim," dedi. Genel konsolos Tulipa'ya acır gibi gülümsedi. "Inzio, senin bir milliyetçi olduğunu hiç bilmiyordum." Timona Portella ise bu konuşmalardan hiç keyif almıyordu. "Benim bir sorunum var. Çilke'nin arkadaşım olduğunu sanıyordum. Ona çok para yatırmıştım. Şimdi benim ve hepimizin peşinde." Graziella kimseye hitap etmeden ortaya doğru ve güçlü bir sesle konuştu. "Biz tüm projeden vazgeçmeli ve daha az da yetinmeliyiz." Sicilyalı mafya lideri artık tanıdıkları o iyi niyetli insana hiç benzemiyordu. Sözlerine şöyle devam etti. "Ya da başka bir çözüm bulmalıyız. Kurt Çilke ve Astor Viola ile uğraşmayı unutalım. Çünkü onlar düşman olarak aşırı güçlü kişiler. Hepimizi birden yıkıma uğratabilecek bir rotayı izlememeliyiz." Portella, "Senin bu düşüncelerin de benim sorunumu çözmeyecek. Çilke beni izlemeyi sürdürecek," dedi. İnzio Tulippa yüzündeki incelikli maskeyi düşürmüş gibiydi. Graziella'ya döndü. Savunduğun şu barışçıl çözümler, senin hakkında bildiğimiz her şeye karşıt şeyler. Sen Sicilya'da yüzlerce yöneticiyi öldürdün. Vali ve karısına suikast düzenledin. Sen ve Corleonesi örgütün, sizi yok etmek üzere adaya atanan bir generali ortadan kaldırdınız. Gene de sen, şimdi bize milyarlarca dolar kazandıracak bir projeden vazgeçmemizi ve Portella'yı yalnız bırakmamızı söylüyorsun. Portella, siz ne derseniz deyin, ben çilkeden kurtulacağım, dedi. Bu çok tehlikeli bir hareket rotası olur, diye yanıt verdi genel konsolos. FBI bir kan davası açacaktır. Ajanın katilini bulmak için tüm kaynaklarını seferber edecektir. Inzio Tulippa, ben Timona ile fikir birliğindeyim, dedi. FBI yasal sınırlamalar altında çalışır ve onlara karşı konulabilir. Ben bir saldırı timi hazırlarım ve operasyondan birkaç saat sonra onlar Güney Amerika'ya kalkan bir uçağa binmiş olurlar. Portella da Timona'yı destekler biçimde konuştu. Tehlikeli olduğunu biliyorum ama yapılacak tek şey bu. Kabul, dedi Tulippa. 4 milyar dolarlık bir kazanç için kişi bazı riskleri göze almalıdır. Aksi takdirde neden iş yapıyoruz ki? Genel konsolos, Inzio, sen ve ben bu işte en az riski taşıyoruz. Çünkü diplomatik durumumuz var. Graziella, sen şimdilik Sicilya'ya geri dön. Portella bu işi takip edecek. Sorumlulukların yükünü taşıyacak olan kişi sensin, dedi. Tulippa yardım önerdi. Eğer başın belaya girerse seni Güney Amerika'da saklayabilirim, Portella. Timona Portella umarsız bir jestle ellerini havaya doğru açtı. Teşekkürler, bir seçeneğim var ama senin desteğine gerek duyuyorum, Tulippa. Ve sen ne diyorsun, Graziella? Graziella'nın yüzü duygusuzdu. Kabul ediyorum, diyerek ekledi. Ancak ben Kurçilke'den daha çok Astor Viola'dan endişe duyuyorum. 11. Bölüm. Astor, Heskov'un kendisiyle görüşmek istediğini belirten ivedi mesajı aldığında hemen gerekli önlemleri aldı. Çünkü her an bu adamın karşı tavır alma tehlikesi bulunuyordu. Bu nedenle o mesaja yanıt verme yerine gece yarısı Heskov'un Brightwaters'daki evine gitti. Yanına Aldo Monza ile ikinci bir arabayla 4 adamını almış, kurşun geçirmez yelek de giymişti. Evin araba giriş yoluna varınca Heskov'a telefon etti. Böylece adam bir şey yapamadan kendisini karşılayıp evine buyur edecekti. Öyle de oldu. John Heskov, Astor'un o saatte gelişine hiç şaşmamıştı. Kahve yapıp genç adama ve kendisine birer fincan hazırladı. Sonra gülümseyerek Astor'a baktı. ''Bir iyi, bir de kötü haberim var. Önce hangisini işitmek istersin?'' Genç adam, ''Fark etmez, söyle.'' dedi. Kötü haber, ben ülkeyi bütün bütün bırakıp gitmek zorundayım. Bu durum vereceğim iyi haber yüzünden oluyor ve senden bana verdiğin sözü tutmanı istiyorum. O da artık senin için çalışamayacağım halde oğluma bir şey olmayacağı sözüdür. Sana bir kez daha oğluna bir şey yapılmayacağı sözünü veriyorum, dedi Astor. Şimdi neden ülkeyi bırakıp gideceğini söyler misin? Başını komik gözüken ama aslında üzüntülüymüş gibi görünmeye çalışarak sallayan Heskov, ''Gidiyorum çünkü o salak Timona Portella boyundan büyük işler yapmaya kalkıyor. FBI'ın New York bölgesi yetkili ajanı Kurçilke'yi öldürecekmiş ve bu operasyonu yapacak ekibin başında yer almamı istiyor benden.'' ''Sen de reddet, bu işi yapma.'' ''Onu yapamam işte.'' diyen Heskov açıklamaya başladı. ''Çünkü ajan Çilke'ye saldırı emrini Portella'nın da üyesi olduğu ortaklık verdi ve şimdi ben bunu reddedersem nehrin dibini boylarım.'' Olasılıkla oğlumu başına da aynı şey gelir. İşte bu nedenle o saldırı ekibini ben düzenleyeceğim ama ekipte bulunmayacağım. Ve ajan Çilke ortadan kaldırılırsa FBI kente olayı çözümlemek için en az 100 adamını yollayacak. Onlara bunu söyledim ama aldırış bile etmediler. Ajan Çilke bir işte onları aldatmış ya da öyle bir şey yapmış. Kesin bilmiyorum. Ortaklık ajanı lekeleyebileceğini ve FBI'nin olayı büyütmeyeceğini umuyor. Astor bu sözlerden duyduğu doygunluğu göstermemeye çalıştı. Planları meyvesini vermişti. Ajan Çilke ölecek ve artık kendisine karşı tehlike oluşturmayacaktı. Küçük bir şansın yardımıyla FBI, Portella'yı da ortadan kaldırabilirdi. Heskov'a, ''Gittiğin yerin adresini bana verecek misin?'' diye sordu. John Heskov, genç adama karşı duyduğu güvensizlikten ötürü rahatsızlığını gizlemek ister gibi gülümseyerek konuştu. Bunu düşünmüyorum. Sana güvenemediğimden değil. Nasıl olsa her an seninle bağlantı kurabilirim. Gene de bana bunları bildirdiğin için teşekkürler diyen Astor bir soru daha sordu. Bu saldırı kararını aslında kim vermiş? Timona Portella dedi Heskov. Ortaklıktan Inzio Tulipa ve Peru Genel Konsolosu onu desteklemiş. Çekinik kalan Corleonesi örgütü lideri Graziella işten elini çekiyor ve operasyon nedeniyle uzaklara gidiyormuş. Sanırım ülkesi Sicilya'ya gidecek. Bu da pek komik bir durum. Çünkü adam Sicilya'da tüm yetkilileri öldürmüş bir sanık. O yabancı adamlar Amerika'da işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor ve Portella'nın salak olduğunu düşünüyorlar. Portella onlara Ajan Çilke ile arkadaş olduklarını söylemiş ama onları inandıramamış. Astor, saldırı ekibini yönetecek misin? Bu da o kadar akılcı bir iş değil dedi. Hayır, ben onlara eve baskın yapıldığı anda yola çıkmış olacağımı söyledim. Ajanın evine baskın mı yapılacak? İşittiği şeyden büyük korkuya kapıldığını hissetti. Evet, büyük saldırı ekibi olaydan sonra hemen Güney Amerika'ya uçup ortadan kaybolacakmış. Pek profesyonelce düşünülmüş bir plan. Peki bu saldırı ne zaman yapılacakmış? Yarın değil, öbür günün gecesi. Bence senin yapman gereken şey bir kenara çekilip kendi sorunlarınla uğraşman. İşte bu da sana vereceğim iyi haberdi. Evet öyle diyen genç adamın yüzü hiçbir ifade taşımıyordu. Ama aklında Georgette Çilke'nin güzellik ve iyiliğinin hayali vardı. Bütün bunları bilmen gerekir diye düşündüm. Böylece kendine iyi bir özür bulabilirsin. Ve şimdi bana bir iyilik borçlusun Astor. Oğluma özen göstereceksin. Lanet olsun, çok haklısın. Oğlunu hiç merak etme sen. Ayrılmadan önce el sıkışırlarken genç adam, ülkeden gitmekle çok akıllılık ediyorsun Heskov. Olaydan sonra cehennemin kapıları açılır gibi olacak dedi. John Heskov, evet diyerek karşılık verdi. Bir an için Astor bu adama ne yapacağını düşündü. Ne de olsa Heskov, baba April'in öldürülmesi işinde aracılık etmiş, tetikçilerin arabasının sürücülüğünü yapmıştı. Sonradan kendisine yaptığı tüm yardımlara karşın bu günahların bedelini ödemek zorundaydı. Ancak şu anda Çilke'nin yanı sıra karısı ve çocuğunun da ölecek olduğunu öğrenmesi genç adamın tüm enerjisini alıp götürmüş gibiydi. Bırakalım Heskov gitsin diye düşündü. Bu adam ileride de yararlı olabilirdi. Sonra onu ortadan kaldırmanın sırası gelecekti. Genç adam Heskov'un gülen yüzüne gülümsemeyle karşılık verdi. Çok akıllı bir adamsın Heskov. John Heskov'un yüzü duyduğu keyiften pembeleşir gibi oldu. Biliyorum, bu nedenle yaşıyorum. Heskov'un olacakları haber vermesinden bir gün sonra sabah saat 11'de Astor yanında Nicole April ile FBI'ın New York merkezine geldi. Randevuyu telefonla Nicole almıştı. Astor'un ne yapacağını düşünmesi ona çok uzun gelen bir gece boyu sürmüştü. Genç adam şimdi bu ziyareti Portella'nın Çilke'yi öldürmesi sırasında ajanın ailesine zarar gelmemesi için yapıyordu. Georgette ve kızının öldürülmesine izin veremeyeceğini biliyordu. Böyle bir sorun yaşanırken baba April'in sağ olsa olanlara karışmayacağının da farkındaydı. Ama birdenbire bir öyküyü anımsamış ve bu da ona işe karışması fikrini vermişti. Bir seferinde daha 12 yaşında çocukken yıllık yolculuklarına amcasına eşlik ederek Sicilya'ya gitmişti. Bir gece bahçedeki kameriyenin altında Katarina'nın tabaklarına koyduğu akşam yemeğini yiyorlardı. Astor çocukluğun verdiği masumlukla durup dururken onlara sormuştu. Siz birbirinizi nasıl tanıdınız? Çocukken burada birlikte mi büyümüştünüz? Baba April ile Katarina bakışmış ve oğlanın yoğun ilgisine gülmüşlerdi. Baba April parmağını dudaklarının üzerine koyarak sus işareti yapıp şakır gibi "Omerta, o bir gizdir" demişti. Katarina da Astor'un avucuna tahta kaşığın sapıyla hafifçe vurarak "Bunlar senin üstüne vazife değil küçük şeytan. Üstelik ben bu durumla hiç de gurur duymuyorum." diye söylenmişti. Baba April hoşlanan bakışlarla oğlanı süzerek Katarina'ya dönmüştü. "Çocuk neden bilmesin ki o iliklerine kadar Sicilyalı? Haydi söyle ona." "Hayır," diye yanıtlamıştı Katarina. "Ama sen istiyorsan anlatabilirsin." Yemeğini yedikten sonra baba April prosunu yakmış, kadehine rakı koyup öyküyü anlatmaya başlamıştı. 10 yıl önce kentteki en önemli kişi kuşkusuz çok tehlikeli ve aynı zamanda şakacı biri olan rahip Sigismundo idi. Sık sık Sicilya'ya geldiğimde evimde ziyaret eder, benimle ve arkadaşlarımla iskambil oynardı. O sırada bu evde başka bir kalfa kadın vardı. Rahip Sigismundo kendini kiliseye adamış, çalışkan bir adamdı. Kiliseye ayinlere gelmeyenlere kaş çatardı. Bir seferinde öfkeli bir ateistle yumruklaşmıştı bile. Rahip Sigismundo'nun ünlenmesini sağlayan en önemli etken, ölüm döşeğindeki mafya örgütü üyelerine son dinsel törenlerini yaptırması, onların günah çıkarmasını dinleyip ruhlarını temizleyerek cennete yapacakları yolculuğa uğurlamasıydı. Bu eylemlerinden ötürü rahip derin saygı görürdü. Ancak böyle törenler öyle sık yaşanmaya başlamıştı ki insanlar onun her an el altında bulunmasını örgüt üyesi olduğu biçiminde fısıldayarak yorumluyor, rahip Sigismundo sonunda günah çıkarma işlemini ihanetleri için kullanıyor diyorlardı. Katarina'nın babası bir zamanlar mafya örgütlerine karşı savaşın veren güçlü bir polisti. O zamana dek hiç duyulmamış bir küstahlığı gerçekleştiren yerel mafya lideri tarafından uyarıldığı halde bir cinayet olayını sıkı sıkı kovuşturuyordu. Liderin uyarısından bir hafta sonra Katarina'nın tuzağa düşürülen kocası Palermo'nun arka sokaklarından birinde ölmek üzereyken bulundu. Bu olay yaşanırken rahip Sigismundo gene son dinsel törenleri yaptırmak üzere ortaya çıktı ve cinayeti işleyenin kim olduğu kesinlikle bulunamadı. Yaslara bürünmüş olan Katarina kendisini kiliseye adayarak bir yıl öylece yaşadı. Ve sonra bir cumartesi günü günah çıkarmak için rahip Sigismundo'ya gitti. Herkesin gözünün önünde kadın, kilisenin günah çıkarma hücresinden fırlayıp kocasının kaması ile rahibi kalbinden bıçakladı. Polis kadını tutuklayıp cezaevine kapadı ama kadının başına gelecek en az kötü olan durumdu bu. Çünkü yerel mafya örgütü lideri Katarina'yı ölüme mahkum etmişti. Duyduğu öyküden ötürü şaşkınlaşmış olan Astor, irileşmiş gözleriyle Katarina'ya bakıyordu. "Sen gerçekten bunu yaptın mı? Adam öldürdün mü Katarina yenge?" diye sormuştu. Katarina eğlenir gibi oğlana bakıyordu. Çünkü çocuk belli ki merak içindeydi ve hiç korkmamıştı. "Nedenini anlamalısın Astor. Kocamı öldürdüğü için bunu yapmadım. Erkekler her zaman burada, Sicilya'da birbirini öldürür. Oysa Sigismundo sahte bir rahip, insanların günahlarını çıkarmaya hakkı olmayan bir katildi. Yasalara göre ölen insanlara son dinsel töreni yapmaması gerekirdi. Hem sonra neden Tanrı onu dinlesindi? Bu nedenle kocam öldürülmekle kalmamış, cennete gidişi yatsınmış ve doğrudan cehennemin dibine yuvarlanmıştı. Eh, insanlar nerede durulacağını hiç bilmezler. İşte ben bu nedenle o adamı öldürdüm." Oğlan, "Peki sonra bu eve nasıl geldin Katarina yenge?" diye sormuştu. "Geldim çünkü baba April sorunla ilgilendi ve her şey tümüyle çözümlendi." Ve baba April, Astor'a ciddi tavırlarla anlatmıştı. "Benim kentte saygın bir yerim vardı. Yetkililer kolayca doygunluğa varıyor ve kilise yozlaşmış bir rahibe halkın ilgisinin odaklanmamasını istiyordu. Yerel mafya lideri de o denli duyarlı bir insan değildi ve Katarina'nın idam hükmünü kaldırmak istememişti. Ama kısa bir süre sonra lider, Katarina'nın kocasının gömüldüğü mezarlıkta gırtlağı kesilmiş olarak bulundu. Örgütü zayıflatılıp dağıtıldı. O sıralarda ben Katarina'dan hoşlanmaya başlıyor ve evimin bakıcısı, kalfası ve her şeyi yapıyordum onu. Ve 9 yıldır Sicilya'da geçirdiğim yaz ayları benim ömrümün en tatlı zamanları oldu." Bütün bu anlatılanlar Astor'a pek büyük şeyler gibi gelmişti. Bir avuç zeytin yiyip çekirdeklerini çıkarmış ve sormuştu. "Katarina senin kız arkadaşın mı?" Katarina, "Evet," diyerek yanıtlamıştı. "Sen 12 yaşında bir oğlan çocuksun. Bunu anlayabilirsin. Ben baba April'in koruması altında, onun karısı gibi yaşıyor ve ona tüm karılık görevlerimi yapıyorum." Bu sözler üzerine baba April biraz utanır gibi olmuştu. Astor onu ilk kez böyle görüyordu. "Ama neden evlenmiyorsunuz?" Oğlanı gene Katarina yanıtlamıştı. "Ben kesinlikle Sicilya'dan ayrılamazdım. Burada kraliçe gibi yaşıyorum. Amcan çok cömert bir insan. Burada dostlarım, ailem, kız ve erkek kardeşlerimle yeğenlerim var. Ve senin amcan da Sicilya'da yaşayamaz. Bu nedenlerle biz burada en iyisini yapıyoruz." Astor baba April'e dönüp, "Amca sen Katarina ile evlenip burada yaşayabilirsin. Ben de sizinle birlikte yaşarım. Çünkü buradan, Sicilya'dan ayrılmayı hiç istemiyorum," demişti. bu sözler üzerine iki büyük kahkahayla gülmüştü. Dinle beni diyen baba April gene anlatmıştı. Burada Katarina'ya karşı açılan kan davasını sona erdirmek çok güç bir iştir. Eğer biz evlenirsek ölen fesat ve yanlış inanışlar dirilecektir. Bu adamlar Katarina'yı metresim olarak kabul eder, oysa onu karım olarak benimsemezler. Bu yüzden yaptığımız şu düzenleme ile ikimiz de mutlu ve özgürüz. Üstelik ben kararlarımı reddeden bir eş istemiyorum. Katarina Sicilya'dan gitmeye karşı çıkınca ben de onun kocası olamam. Ve öyle bir evlilik rezillik olacaktır diyen Katarina başını önce hafifçe öne eğmiş, sonra bakışlarını kapkara renkli Sicilya göğüne kaldırarak ağlamaya başlamıştı. Astor bu duruma çok şaşmıştı. Çünkü onun çocuk aklına hiç mantıklı gelmiyordu. Ama neden, gerçekten neden demişti. Baba April içini çekmiş, prosunu tüttürmüş, rakısından bir yudum almış ve Astor'u ''Anlamalısın bunu. Rahip Sigismundo benim erkek kardeşimdi.'' diyerek yanıtlamıştı. Astor bu açıklamaların kendisine inandırıcı gelmediğini anımsıyordu. Romantik bir çocuğun inatçılığıyla o birbirini seven iki insanın dünyadaki her türlü izne sahip olduğu inancındaydı. Ve şimdi amcası ile yengesinin verdiği korkunç kararı anlıyordu. Eğer baba April, Katarina ile evlenirse babanın kan ısımları onun düşmanı olacaktı. Sigismundo'nun bir serseri olduğunu bildikleri için değil ama bir erkek kardeş olduğunu bildikleri için tüm günahlarını bağışlayacaklardı. Baba April gibi bir adam, kardeşinin katiliyle evlenemezdi. Katarina ondan böyle bir özveriyi isteyemezdi. Ve eğer kadın kocasının ölümüne baba April'in karıştığına inanırsa ne olacaktı? İkisi için de bu ne kötü bir yazgıydı ve belki de inandıkları her şeye ters düşen ihanetler içinde birlikte yaşamışlardı. Oysa burası Sicilya değil, Amerika idi. Kendisini yaşadığı en uzun gibi gelen gecelerinden birinde Astor bir karara varmıştı. Sabahleyin Nicole telefon etti. Kahvaltıda seni evinden alacağım. Sonra sen ve ben FBI'ın New York karargahında ajan Kurt Çilke'yi ziyaret edeceğiz dedi. Nicole, pek ciddi bir durum olmalı bu, öyle değil mi diye sordu. Evet, sana kahvaltıda açıklarım. Çilke ile randevun var mı? Hayır, randevuyu almak senin işin. Bir saat sonra iki yeğen lüks bir otelin masaları birbirinden uzağa yerleştirilmiş yemek salonunda birlikte kahvaltı ediyorlardı. Burada kentin güçlü kişileri kendilerine sağlanan pek özel bir atmosferde ve erken saatlerde iş toplantıları yaparlardı.